Merhaba. Birleşmiş Milletler'den yapay zeka konusunda gerçekten tarihi sayılabilecek bir karar çıktı.
Evet.
Tam 193 ülke oy birliğiyle diyor ki bu teknoloji kendi haline bırakılamaz, çok kritik.
Kesinlikle öyle.
Elimizdeki kaynaklar da bu kararın detaylarını, işte atılan adımları falan anlatıyor. Bugün sizin için bu önemli gelişmeyi biraz daha yakından inceleyeceğiz. Yani BM neden tam şimdi harekete geçti? Ne gibi yapılar kuruluyor? Ve bu hepimizin hayatını etkileyecek yapay zekanın geleceği için ne anlama geliyor?
Evet, bu hakikaten önemli bir adım. Yani karar yapay zeka etrafında dönen o hani abartılı korku senaryolarından biraz sıyrılıp daha bilimsel verilere dayalı küresel bir işbirliği zemini kurma çabası aslında. Baktığımız belgelerde de iki temel yapıdan bahsediliyor. Biri yapay zekanın risklerini ve tabii fırsatlarını da tarafsız bilimsel kanıtlarla değerlendirecek bağımsız bir panel. Diğeri ise küresel işbirliği ve ortak anlayış geliştirmek için bir diyalog mekanizması. Yani konuşalım, anlayalım diyorlar.
Anlıyorum. Yani korku yerine daha ayakları yere basan bir yaklaşım. Bu kaynaklarda şey de vurgulanıyor. Yapay zeka tartışmaları uzun süre ya böyle kıyamet senaryoları ya da aşırı bir iyimserlikle gölgelendi. Ama teknolojinin somut faydaları da var.
Var tabii olmaz mı?
Gelin o somut örneklere bir bakalım isterseniz.
Kesinlikle. Mesela okuduğumuz raporlardan birinde Kaliforniya'daki orman yangınlarından bahsediyordu. Yapay zeka dumanı bildiğimiz sisten ayırt edebilmiş.
Vay canına.
Ve itfaiyecileri potansiyel bir felaketten dakikalar öncesinde uyarmış. Bu yani kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran bir uygulama.
Gerçekten etkileyici. Sadece felaket değil, doğrudan çözüm üreten bir potansiyel var demek ki.
Aynen öyle. Bir başka çarpıcı örnek de Hindistan'dan. Cushy Baby diye bir kar amacı gütmeyen kuruluş var.
Evet.
Yapay zeka kullanarak yetersiz beslenme riski altındaki haneleri tespit etmişler. Ve bu sayede ihtiyacı olan çocukların tedaviye erişimini iki katına çıkarmışlar.
İki katına. Müthiş.
Evet. İşte bunlar o büyük korkutucu anlatıların ötesindeki gerçek dünya etkileri. Ama tam bu noktada incelediğimiz analizlerde çok kritik bir uyarı da var.
Nedir o?
Sosyal medya örneği, hani başta dünyayı birbirine bağlayacak vaadiyle çıktı ama nasıl kontrolsüz bir ticari ve hatta manipülasyon aracına dönüştü, bunu unutmamalıyız diyorlar. Yazarların vurgusu şu, yapay zeka için bu başlangıç hatasını tekrarlama lüksümüz yok.
Bu çok çok yerinde bir hatırlatma gerçekten. O zaman bu kurulacak kontrol mekanizmaları, işte o kurumlar daha da önem kazanıyor. Özellikle bahsettiğiniz o bilimsel panelin yapısı nasıl olacak? Orada ne öne çıkıyor?
Şimdi panelin başarısı ve meşruiyeti için üye çeşitliliği hayati. Altı çizilen noktalardan biri bu. Yani olmasın, eğer panel sadece birkaç güçlü hükümetin veya dev şirketin sesi gibi algılanırsa baştan kaybeder. Nairobi'den Yeni Delhi'ye farklı coğrafyalardan, farklı disiplinlerden uzmanların olması lazım. Küresel bir temsiliyet şart.
Yani herkesin sesi duyulmalı.
Aynen. Çünkü yapay zekanın etkileri her yerde farklı hissedilecek. Yani tek bir kalıba sığmaz. Bir de finansman modeli ciddi bir soru işareti.
Nasıl yani?
Yani kısa vadeli kar odaklı risk sermayesi mantığı yerine daha çok kamu yararını gözeten uzun vadeli yatırımlar, belki gönüllü finansman mekanizmaları, bunların gerekliliği vurgulanıyor. Çünkü mevcut modeller, yani o kar odaklı modeller, adil ve etik sistemler kurma sorumluluğunu kolayca göz ardı edebilir diye bir endişe var.
Anladım. Bu çeşitlilik ve finansman meselesi gerçekten kilit o zaman. Yani olay sadece teknoloji değil, onu çevreleyen ekonomik ve sosyal sistem de çok önemli. Kaynaklar sivil toplumun rolüne de özellikle değiniyor sanırım, değil mi?
Kesinlikle değiniyor, evet. Üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel topluluk örgütleri, yani STK'lar. Bunlar yapay zekanın sıradan insanların hayatına nasıl dokunduğunu ilk elden gören aktörler.
Sahadalar yani.
Aynen, sahadalar ve yerel ihtiyaçlara yönelik çözümler üretebiliyorlar. Yazarların dikkat çektiği bir husus var. Eğer bu süreçte STK'lar ve yerel topluluklar hani liderlik rollerinden dışlanırsa,
Evet.
Yapay zekanın geleceği sadece devletlerin ve büyük şirketlerin ajandaları tarafından şekillendirilir. Böyle bir risk var. Eğer yapay zekanın gerçekten anlamlı, gerçek dünya sorunlarına çözüm üretmesi isteniyorsa, bu tabandan gelen bağlantı ve katılım şart diyorlar.
Çok net anlattınız. Özetlersek, BM'nin bu adımı, yapay zeka yönetiminde küresel işbirliğine dayalı, bilimsel temelli ve en önemlisi kamu yararını önceliklendiren yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyor gibi.
Umut verici bir adım, evet.
Yani sosyal medyanın ilk günlerindeki o kontrolsüz iyimserlik yerine bu kez daha bilinçli, belki ders alınmış adımlar atılmaya çalışılıyor sanki.
Peki bu sizin için, dinleyicilerimiz için neden önemli? Çünkü yapay zeka, farkında olsak da olmasak da, hayatımızın her alanını sağlıktan eğitime, iş dünyasından sosyal ilişkilere kadar giderek daha fazla şekillendirecek.
Hı hı.
Bu küresel yönetişim çabalarının nasıl ilerlediğini, hangi prensiplerin benimsendiğini anlamak, teknolojinin gelecekteki yönünü ve potansiyel kişisel ve toplumsal etkilerini öngörmenize yardımcı olabilir. Yani bu sadece teknik bir tartışma değil, hepimizi ilgilendiren derin bir toplumsal mesele aslında.
Kesinlikle. Ve üzerinde biraz kafa yormanız için bir soruyla bitirelim o zaman. Elimizdeki kaynaklar gönüllü finansman modellerinin ve küresel uzmanlık çeşitliliğinin kritik önemini vurguluyor. Güzel. Peki sizce bu yeni oluşturulmaya çalışılan yapay zeka yönetişim çerçevesinin dar ulusal çıkarlar veya işte dev şirketlerin kar maksimizasyonu yerine gerçekten küresel kamu yararını ve insan haklarını önceliklendirmesini hangi somut mekanizmalar garanti altına alabilir? Biraz düşünmeye değer.